Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir irfan mektebi sohbetinde yine beraberiz aziz dinleyenlerimiz. Bu sohbetlerimizde bir tertip içerisinde insanın bir taraftan zaaflarını, bir taraftan bu zaaflardan nasıl kurtulabileceğini ve bu zaaflardan kurtulduktan sonra da hangi ameli salihlerle, hangi güzelliklerle Rabbin rızasını elde edeceğini konuşmaya gayret ediyoruz. Çünkü Yüce Rabbimiz bizleri yeryüzünde halife diye isimlendirilen Hakk'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere, Hakk'ın bütün mahlukatına şefkat ve merhamet göstermek üzere bizlere ayrı bir ikramda bulunmuş. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Ademoğlunu mükerrem kıldık. Diğer varlıklardan çok daha üstün kıldık. Diğer varlıklara vermediğimiz güzellikleri, hasletleri, imkanları, tabii bunun yanında diğer varlıklara verilmeyen mesuliyetleri, sorumlulukları da bizlere verilmiş, Ademoğluna verilmiş. Tabii ki aziz dinleyenlerim, Yüce Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde اَفَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Allah yarattığını bilmez mi buyuruyor. Yani Yüce Rabbimiz bizi yaratmış ama bizde neler olduğunu, hangi hususların bizim için bir eksiklik olduğunu, hangi güzelliklerinde bize artı değerler kazandıracağını yine bize gönderdiği peygamberler, bize indirdiği kitaplar vasıtasıyla bildiriyor. Yani gerçekten eğer insanoğluna kitap inmeseydi, peygamber gelmeseydi, belki insan gerçek manada kendisini de tanıyamayacaktı. İçindeki hasedin çirkin olduğunu bilmeyecekti belki insanoğlu. Yalanın çirkin olduğunu belki bilmeyecekti. Bunların topluma yansıyan bir takım sonuçlarını görse de, bu bende var madem güzel bir şey diyebilecekti insanoğlu. Ama Yüce Rabbimiz bizlere Rahman ve Rahim olan Rabbimiz o rahmetin tecellisi olarak bizlere bir kitap indiriyor. Bir peygamber gönderiyor. Ve o kitap insana ey Ademoğlu, ey insan, ey mümin. Bak senin içinde şu debreşen haller var. Ama sakın sen bunlara itibar etme. Sakın sen bunlara değer verme. Ama senin içinde şöyle güzellikler var. O güzellikleri içinde büyütmeye bak. Bak senin içinde haset olabilir. Ama onu iyi bir şey zannetme. İçinde bir kibir dikeni olabilir. Sakın ha onu güzel bir şey zannetme. İçinde bir kin, öfke olabilir. Sakın ha onu güzel bir şey zannetme. Sen merhametli olmaya, halim olmaya, affedici olmaya, ameli salih sahibi olmaya, merhametli olmaya bak, bunlarla bana ulaşabilirsin diye Rabbimiz bize ayet-i kerimeler indiriyor. Ve bütün bunları fiilen hayatında gösteren üsve-i hasene dediğimiz bir peygamber gönderiyor. Bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı bir peygamber. Üzerinde beşere ait en ufak bir nakisa, eksiklik olmayan bir peygamber. İnsanoğlu bakıyor o aynaya, öyle güzel bir ayna ki üzerinde en ufak bir toz yok. Onda haset yok, onda kibir yok, onda ucup yok. Ama bunun karşılığı olan bütün güzellikler onda var. Tevazu var, tebessüm var, ikram var, affetmek var, öfkesini yutmak var, hilim var. İnsanoğlunun güzel diyebileceği her şey o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ve Yüce Rabbimiz de ona ümmet olan bütün müminleri وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا Peygamber size neyi getirdiyse, size neyi anlatıyorsa, sizin önünüzde neyi yaşıyorsa, size neyi söylüyorsa bütün bunları böyle kalbinizle alın. Hayatınıza benimseyin. Ama size şunları yapmayın diyorsa onlardan da dikkatlice kaçının ki ahirette onunla beraber olasınız. O bakımdan aziz dinleyenlerim, İslam'ın bu noktadaki hani ahlaki ölçüler dediğimiz, insanın gerek iç dünyasında büyüyen, oluşan, gerekse dışarıda tezahür eden bütün hasletleriyle ilgili ideal davranışlar, en güzel davranışlar sadece kitapta kalmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, onun izinden giden sahabilerin ve daha sonra onlara tabi olan asırlar içindeki ihsan erbabı dediğimiz güzel insanların hayatlarında da fiilen görünmüş. Yani İslam ahlakı bir nazariye değil, kitapta da kalmış bir nazariye değil. Fiilen yaşanmış. Böylece insan, acaba bu yaşanabilir mi? Ben bunu yapabilir miyim? Gibi bir mazeret de ileri süremeyecektir. İşte bu çerçeve içerisinde aziz dinleyenlerim, birkaç sohbettir üzerinde durduğumuz beşeri zaaflardan birisi de insandaki hiddet duygusu, kontrol edilemeyen, öfke dediğimiz ani refleksler. İşte bunları Rabbimiz nasıl tedavi edeceğimizi, bunlardan kaçındığımızda, bunları kontrol ettiğimizde nasıl bir güzelliğe kavuşacağımızı da bizlere bildiriyor ve bunun da tarih içinde örneklerini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim gerçekten hep bu zaafların tedavilerini bize bildiriyor. Nasıl bir tedavi? İnsanoğluna diyor ki bak, içindeki bu zaafı yenebilirsen dikkat et, Allah sana öyle bir ikramda bulunacak ki farkına var bunun. İçinde bir mücadele yapacaksın belki. Öfkeni yenmek için, cimriliğini yenmek için, hasedini yenmek için içinde bir kavga yaşayacaksın belki. Ama bu kavganın sonunda Allah Teala'nın sana ikram edeceği güzelliği hatırlarsan, o zaman bu kavgada kendi içinde bir güç de kazanırsın. Bir güç de kazanırsın. Onu hatırladıkça da bu mücadele sana kolay gelir. Mesela aziz dinleyenlerim, özel konumuz olan birkaç sohbettir hiddeti yenmek konusunda Ali İmran Suresi'nin 132 ve 133. ayetlerinde yüce Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Genişliği yerlerden ve göklerden çok daha fazla olan bir cennete ve Rabbinizden bir mağfirete koşarak gidin. Yani Rabbimiz bizim cennete böyle ağır olarak, yürüyerek değil, koşarak gitmemizi istiyor. Ayet-i kerimede vesari'u ila mağfiretin. Rabbinizden bir mağfirete doğru koşun. Farkına varın yani. O mağfireti elde etmek için, o cennete ulaşmak için koşun adeta. Olayı kendi haline bırakmayın. Bu cennet de takva sahipleri için hazırlanmıştır. Peki nedir o takva sahiplerinin özelliği? Birincisi, onlar dar zamanlarında da, geniş zamanlarında da muhakkak infak ederler. Yani Allah kendilerine ne verdiyse, maddi veya manevi, elinden, dilinden, gönlünden, malından ne verdiyse, onu muhtaç olan bir insana da verirler. Hem de dar zamanlarında da verirler, sadece geniş zamanlarında değil. Demek ki cennete giden yolculuk, Allah'ın mağfiretine giden yolculuk, el açıklığından, gönül açıklığından başlıyor. Sonra da işte insanın infakı bir noktada elinin açılmasıdır. Ama bir de gönlün açılması var. Gönül açılınca da insan o zaman velkazimin el gayiz olur. Yani öfkesini yenebilen insan olur, tutabilen insan olur. Bir öfkeyle aile hayatını yıkmaz. Bir öfkeyle dostlukları bitirmez. Bir öfkeyle toplumda fitne çıkarmaz. Onun için de yüce Rabbimiz bizlere öfkesini yutan insan olmayı, böyle insanın cennete koşan bir insan olduğunu bildiriyor. Sonra vel afine anin nas. Sadece öfkesini yutmakla kalmaz. Bazen de öfkeyi yutarsınız ama içinizde depreşir durur o. Bir an evvel onu kusmak ister insan bir yerde. Halbuki yüce Rabbimiz sadece öfkeyi yutmakla değil, bir de öfkelendiğimiz insanı affedebilme mertebesine ulaşmamızı istiyor. Sonra da affeder. Af da eder, daha da ötesi. Bir de ona iyilik yapar. Yani bir insan bizi öfkelendirecek, kızdıracak. Tabii şer'i noktada insanın öfkelenmesi elbette ki şeriat adına bir öfke, yerinde bir öfke o da makbul. Ama nefs adına bir öfke hiçbir zaman İslam'ın tasvip ettiği, kabul ettiği, Resulullah'ın yaptığı bir şey değil. Hiç öfkelenmemek, o da elbette ki bir zaaf. Yani insanın dinine saldıracaklar, imanına saldıracaklar, kitabına saldıracaklar ve insan da hiç öfkelenmeyecek, ben öfkesiz bir insanım diyecek. Bu da bir başka zaaf. Öyle bir zaafa da İslam müsaade etmiyor. Ama nefs adına birisi bize birazcık şahsımıza bir hakarette bulunmuş, kötü bir söz söylemiş, gıybetimizi yapmış faraza. Böyle bir durumda insan iki şey yapabilir. Ya öyle demiş ama ben öyle değilim. Faraza doğru söylemiş, ben bunu yapmamalıyım. Bir de gidip böyle eline silahı alıp sen benim gıybetimi yapmışsın deyip bir öfkeyle cana kıyıncaya kadar, cana kıymaya varıncaya kadar kötü neticelerin böyle insanın içinde devreşmesi ise elbette ki bir insan için çok büyük bir zaaf. Onun için Cenab-ı Hak öfkesini yutacak, öfkeden öteye affedecek bir de olur insandır bu yapar. Eğer bir hatası varsa Rabbim onu affetsin diyecek. Sonra bir de daha da öteye gidip ona ikram edecek. Hatta bunun gerçekten tarihte böyle Evliyaullah menakıbında çok güzellikleri var, misalleri var. Mesela Allah dostlarından bir zatın gıybeti yapılıyor bir yerde. Diyorlar ki filan şahıs senin gıybetini yaptı. Bak diyor siz hem kötü bir şey yapıyorsunuz, söz taşıyorsunuz. Söz taşıyorsunuz. Niye taşıyorsunuz ki bu sözü bana? Ama diyor madem bu sözü bana taşıdınız, o benim de gıybetimi yapmış. O gıybetimi yapmakla bana bir sevap yüklemiş veya benden bir günah almış. Benim de ona mukabil bir hediye vermem lazım diyor. Gidiyor, aziz dinleyenlerim, gıybetini yapan insana sen benim gıybetimi niye yaptın demiyor. Tabii burada belki bir terbiye. Sen diyor benim gıybetimi yapmışsın, benim günahlarımdan bir kısmını da yüklenmişsin. Ben de mukabil olarak sana bir hediye getirdim. Tabii Allah dostları gerçekten işte o öfkeyi yutabilen insanlar, hilim sahibi insanlar ama onun ötesinde de insanları eğitmeye çalışan insanlar olduğu için böyle bir davranış gösteriyorlar. O bakımdan bazı menkıbeleri biz okuduğumuz zaman bunların hep Kur'an ayetleriyle buluştuğunu da görüyoruz. Öfkesini yutacak, affedecek, bir de gidip ona ikram edecek. Bu ayet-i kerimeyle ilgili aziz dinleyenlerim, çok tarihi bir menkıbe değil, nakil vardır ki nesli paki Muhammedi'den, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek neslinden gelen Cafer-i Sadık Hazretleri ki altın silsilenin, Nakşi silsilesinin de hemen hemen böyle sabikun dediğimiz öncülerindendir Cafer-i Sadık Hazretleri. Onunla ilgili bir hadise nakledilir bütün kitaplarımızda. Cafer-i Sadık Hazretleri bir gün bir yemek sırasında misafirleri de vardır. Hizmetkarı üzerine böyle bir yemek döker. Belki Cafer-i Sadık Hazretleri aslında baş başa kalsa onu da böyle cezalandırmayabilir ama misafirlerin yanında olduğu için de herhalde şöyle bir bakar, gözleri biraz keskin bir şekilde hizmetkar hemen vel kazıminel gayz ayetini okur. Der ki adeta sen nesli paki Muhammedi'den bir insansın. Hazreti Peygamber'in neslinden güzel bir insansın. Cenab-ı Hak da öfkesini yutanları met ediyor. Hal diliyle yani. Bunun üzerine Cafer-i Sadık Hazretleri madem ki Rabbimiz öfkesini yutan insanları cennetle müjdeliyor. Peki diyor hafif bir hareketle öfkemi yuttum. Tabii hizmetkarda o büyük zatın nasıl bir insan olduğunu çok yakinen biliyor ki Kur'an'a nasıl bağlı olduğunu ayetin devamını okuyor. Vel afinanin nas diyor. Öfkesini yutmaktan öte bir de affederler. Peki affettim diyor. Öfkemi de yuttum, af da ettim. Sonra bitti mi? Hayır bitmedi. Ne olacak peki? Bir de vallahu yuhibbil muhsinin. Hani üstüne istiyor adeta yani. Allah ikram edenleri, güzel davrananları, hayatın her anında Rabbinin huzurunda olduğunu fark ederek yaşayanları çok sever. Demek öfkemi yuttum, seni affettim. Şimdi bir de bir ikram bekliyorsun öyle mi? Peki öyleyse seni azat ettim diyor. Şimdi gerçekten İslam'ı böyle zahiriyle, batınıyla, çok deruni olarak yaşayan insanların hayatıyla ayetleri buluşturduğumuzda işte Kur'an'ın nasıl yaşandığını da görüyoruz. Yoksa insan okur, belki defalarca hatmeder, bu ayetleri tekrarlar gider ama bu ayete geldiğinde şöyle bir iç dünyasına dönüp de ya ben öfkemi yutabiliyor muyum? Ben de affetme kabiliyeti var mı? Ben ihsan eden bir insan mıyım diye düşünürse o zaman elbette ki Kur'an-ı Kerim ile buluşması çok daha farklı olacaktır. Bu ayeti kerimeden sonra da aziz dinleyenlerim, belki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki bazı hatırlatmalarına geçebiliriz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kulun yutkunduğu şeylerde Allah katında en büyük mükafat kazanacağı şey, hiddeti anında Allah rızası için yutkunarak hiddetini yenmesidir. Evet, insanda tıpkı bir aksırma gibi hiddet aniden gelebilir. Ama nasıl ki insan aksıracağı zaman böyle hani dışarıya zarar vermemek için elini ağzına kapatıyor, o hal geçtikten sonra da Yüce Rabbine bir elhamdülillah diyorsa, öfke de gelebilir insanın içerisinde. Ama kemale ermiş müminler o öfkeyi gerçekten hani ağzını kapatır gibi kendi iç dünyasında kapatmayı, onu yutabilmeyi ve sonra da onu kendi içinde tamamen telsizsiz bir hale getirmeyi becerebilen insanlar. Onun için de Efendimiz, evet diyor, insan bu öfkeyi yutkunursa da Allah katında büyük bir ecre nail olur. Yine İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh bazı örnekler vermişler bu noktada. Meşhur Lokman Hakim oğluna tavsiyesinde der ki, oğlum, dilencilikle yüzünün suyunu gidertme. Sakın ha, dilenen insan olma. Tabii belki bu dilencilik kelimesini biz sokaktaki dilenen manasını daha dar manada anlamamalıyız. Herkesten bir şey isteyen insan bir noktada yüzü yorulan insandır. Yüzü eskiyen insandır. Böyle herkesten devamlı bir şey isteyen bir insan olma. Bu maddi olur, manevi olur. Ama en önemlisi de hiddetinin peşine düşüp de rezil olma. Eğer insan hiddetinin peşine düşerse de gerçekten rezil olabilir. Yine Gazali Hazretleri o celaliyle meşhur olan biraz da ama bunun yanında da adaleti insanlık tarihine hep misal olmuş. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz genelde sahabi arasında celalli bir sahabi olarak bilinir. Ama o celal demek ki onu hiç adaletten ayırmamış ki Hazreti Ömer deyince Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh celalinden çok hep adaleti anlatılıyor. İnsanlık tarihine adaletiyle kalıyor. O celalli insan demek ki adaletine mağlup olmuyor. Yani celali adaletin önüne geçmiyor. Adaleti hep celalini kapatabiliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bir zat geliyor bir gün. Ömer diyor radıyallahu anh, yemin ederim ki sen adaletle hükmetmiyor, herkesin hakkını vermiyorsun. Hazreti Ömer'e söylenir mi böyle bir söz? Ama birisi gelmiş sanki Hazreti Ömer'i imtihan eder gibi bir de yemin ediyor. Diyor ki Ömer, vallahi sen adaletle de hükmetmiyorsun, herkese de hakkını vermiyorsun deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin şöyle bir yüzü kızarmış. Nasıl olur bu? Yüzü kızarınca tabii bu zat tekrar başlıyor konuşmaya. Ya Ömer, Allah Teala'nın huzil afve ve'mür bil urfi ve ariz anil cahilin ayetinde biliyorsun değil mi? Bakmış ki Hazreti Ömer'in şöyle yüzü kızarmış. Ya bu Ömer bana bir şey yapar. Korkusu gelmiş herhalde içine. Hemen dönmüş. Demiş ki Ömer, sen bu ayeti bilirsin değil mi? Hangi ayet o? Affa sarıl, iyiliğe emret, cahillerden yüz çevir ayetini okuyunca Hazreti Ömer doğru söylüyorsun demiş ve içinde yanan hiddet ateşini hemen söndürüvermiş. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh, ki Hazreti Ömer'in belki burada hemen şunu hatırlamak gerekir. İslam'la buluşması da Kur'an vesilesiyle. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına son vermek duygusuyla, öfkesiyle giden Ömer radıyallahu anh Efendimiz Kur'an ayetleri dinleyince nasıl yumuşuyor? Kur'an'la buluşuyor ve Rabbi'yle buluşuyor, gidip Allah Resulüne teslim oluyor. Demek ki hayatı boyunca Hazreti Ömer gibi fıtratında öfke biraz galip olan bir insana Kur'an ayeti okunduğu zaman o öfke tamamen silinebiliyor. İşte burada da o kendi çağdaşı olan bir insan Hazreti Ömer'e onun biraz öfkelenli gibi olduğunu gördüğünde ayeti okuyunca Rabbim böyle emrediyor demek. Rabbim affetmeyi emrediyor. Rabbim cahillerden yüz çevirmeyi emrediyor. Bu adam da cahilin biri herhalde ki bana böyle söylüyor deyip içindeki öfkeyi bir anda giderebiliyor. Selman radıyallahu anh Efendimiz yine ona bir zat geliyor bir gün. Diyor ki Selman diyor sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınısın, dostusun. Bana bir öğüt ver. Hazreti Selman diyor ki ona radıyallahu anh öfkelenme kardeşim. Öfkeyi tutabilirsen birçok şeyi halledersin. Ama diyor buna benim gücüm yetmez. İçi kaynayan bir insanım ben. Onun için bana öfkelenme deme. Ben öfkelenirim. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh peki diyor madem öfkeni tutamıyorsun öfkelendiğin zaman eline ve diline sahip ol. Bari elini tut ve dilini tut. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim bize gerek Kur'an-ı Kerim ayetleri gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu önemli tavsiyeleri ve gerekse böyle tarih içerisinde o ayetleri ve bu hadis-i şerifleri gerçekten bir hayat haline getirmiş insanların bu güzel davranışları bizler için de eskilerin tabiriyle numune-i imtisal yani sımsıkı yapışılacak güzel örnekler olmalı. Rabbimiz nefsi adına hiddetlenmeyen ama şeriat adına gayretten de mahrum kalmayan kullarından eylesin bizleri.